Radyo Doktoru. ...14.05 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar, güzel, sağlıklı, mutlu bir gün olsun hepimize. Ve biz Radyo Doktoru'nda yine radyodan hayatınıza dokunmak için... ...yine radyodan sizinle beraber hayatı paylaşmak için geldik. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine çok güzel bir program yaşayacağız beraber. Bize ulaşmak istiyorsanız hemen ulaşım için bize iletişim adreslerimizi iletelim. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21'den elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr sosyal medyadan da Radyo Doktoru ismiyle bize ulaşabilirsiniz. Biz bugün çok önemli konular konuşacağız. Çok farklı konular konuşacağız. Merak ettikleriniz, sorularınız, uzmanlarımıza danışmak istedikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bugün otonom sinir sisteminden bahsedeceğiz. Stresten nasıl korunabiliriz? Bunları konuşacağız. Ve tedavisel beyin haritalaması nasıl yapılır? Bunları öğreneceğiz uzmanlarından. Ve elbette ki yine çok önemli konuları, konu başlıklarını paylaşacağız. Şimdi bir müzik arası. Hemen ardından uzmanlarımızla programımız devam edecek.
Aşk dolsun diye gün bir daha ben de dön.
Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Canlı yayın konuklarımız var demiştik, az önce bahsetmiştik. Profesör Doktor Deniz Demir Yürek şu an yanımızda, canlı yayın konuğumuz olacak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi kendisi ve bizim sorularımız var. Ona soracaklarımız. Önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ancak ben bir ekleme yapayım. Ankara Üniversitesi mezunu olup Hacettepe Üniversitesi'ni temsilen buradayım.
Peki, tamam o zaman. Hacettepe Üniversitesi diyelim. Hepsi bizim.
Hepsi bizim.
Hepsi bizim. Onu da not alalım oraya. Şimdi bugün otonom sinir sistemini konuşacağız. Ve beraberinde hayatımıza ne kadar yer ediyor ya da biz bunu ne kadar biliyoruz? Ne kadar farkındayız ya da nelere dikkat etmeliyiz? Hayatımıza nelere yol açıyor?
Aslında nedir?
Ya da
otonom
nedir?
Sinir sistemi nedir?
Önce buradan başlayalım, temel.
Aslında yapmak istediklerimizi bizim beynimiz karar veriyor, uyguluyor. Bu istemli yaptıklarımız. Ama bizim kendi iç dünyamızda, vücudumuzun farklı birimlerinde kendiliğinden işleyen mekanizmalar var. İşte otonom sinir sistemi, otomatik olarak işleyen ne varsa arkasında onu kontrol eden sistem.
Bizim müdahale edemediğimiz aslında.
Bizim müdahale,
bilinçli olarak.
Kısmen müdahale edebildiğimiz, genellikle müdahale edemediğimiz, dahası farkında olmadan dış uyaranlara gerekli müdahaleyi yapabildiğimiz bir sistem.
Çok enteresan. Evet. Peki nasıl çalışıyor? Fonksiyonları neler bunların?
Otonom sinir sistemi dediğim gibi istem dışı çalışan bir sistem. İki tane alt birimi var. Bir tanesinin adı sempatik, öbürü parasempatik. Sempatik sistem her ne kadar adı sempatik olsa da bizim için kaçma veyahut da savaşmaya yönelik tüm davranışları organize eden sistem. Parasempatik sistem de doldur ve dinlen prensibiyle çalışıyor. Nedir bunlar? Uyku, parasempatik sistemin hakim olduğu bir dönem. Çünkü dinlenmemiz lazım, karaciğerde depolamamız lazım ki ihtiyaç olduğunda kullanabilelim. Hı hı. Kaslarımızı yormamamız lazım ki bir sonraki sefere hazır olsunlar. Sempatik sistemde tam tersi. Bize bir uyarı geldi dışarıdan. Bu bizim için bir tehdit ise ya savaşacağız, onu yeneceğiz veyahut da kaçacağız,
tabana
o tehditten kurtulacağız. Aynen öyle.
En çok hangisini tercih ediyoruz?
Bu bir denge. Zaten birisinden diğeri daha baskın olursa o zaman bizim için hastalık durumu ortaya çıkıyor.
İşte onun için sordum, çünkü savaşıp aslında kaçma arasındaki o ikilemler bizi hasta eden aslında problemler.
Yanı sıra şöyle de bir şey var. Bir kitap ismiydi. Siz hiç ülser olan zebra gördünüz mü diye. Doğada temelinde bir denge var. Bu dengede tehlikeden kaçıp sonra tekrar dinlenip ama yemek için, yaşam için tekrar bir mücadeleye girmek. Yani bir saldırı modu var, bir dinlen modu var, tekrar saldırı modu var. Bu denge homeostazis denir veyahut da huzur denir. Adını siz kendinize göre tanımlarsınız.
Huzur daha iyi.
Kaçtığı andan itibaren de sorunlar karşılıklı önümüze geliyor.
Peki biz böyle, ben kurum hekimiyim aynı zamanda. Eğitimlerimiz vardır bizim. Hı hı. Stres, psikososyal riskleri anlatırız, stresi anlatırız. Aslında hani stres dediğimiz zaman karşı taraf, çalışanlar hep böyle çok olayı basite indirgediğimizi düşünürler. Stresin den daha fazla olduğunu düşünürler yaşadıklarının. Aslında haklıdırlar da, bu hani anatomik bir aksımız var ya, bir takım hormonlarımız,
evet,
var araya giren. Sizden onları bir öğrenebilir miyiz?
Şöyle paylaşayım. Stres dediğimiz şey aslında bizim için bir uyaran. Hayatın içinde stres olmasaydı zaten biz karnımızı doyuramazdık, tehlikelerden kaçamazdık, kalbimizin normal çalışmasında aksaklıklar yaşardık. Hı hı. Gün içindeki bizi tehdit eden unsurlar sürekli hale gelir ise, vücut bir süre sonra bu işle baş edemeyip sorun yaratmaya başlıyor. Halk arasında bugün çok stresliyim dediği şey aslında stresin vücutta yarattığı tepkileri ifade etme şekli. Nedir bu? Yorgunluk olabilir, gerginlik olabilir, hırçınlık olabilir, isteksizlik olabilir ve genel tanım olarak da bunu strese bağlarlar. Stresin arkasındaki cevap mekanizmasında iki yolak var. Bir tanesi hormonlarla kontrol edilen, diğeri de az önce söylediğim o sempatik sinir sisteminin vücutta yarattığı etkilerle çıkan sonuçlar.
Bir androide dönüştüğünü söylüyorlar vücudun bu stres zamanında, bu hormonlarla beraber. Bu işte savaşma anında, hı hı, böyle kuşanıyor zırhını ve onunla savaşmak için hazır bir şekilde gel hadi diyerek hazır bekliyor.
Savaş başladı.
Savaş başladı.
Alarm. Uyarıyı aldı beyim.
Alarm.
Alarmı verdik.
Alarm
vücudum 3 tepki aşaması var. Bir tanesi alarmı alma.
Evet.
Alarma yönelik direnç gösterme. Eğer ki o alarm durumu sürüyorsa da bir süre sonra da tükenme. Stresin seyri bu. Alarmı aldığımızda beyin bu işi hissediyor. Diyor ki benim buna reaksiyon göstermem lazım. İki yol kullanıyor. Bir tanesi beynin alt kısımlarında, derinlerinde bulunan hipotalamus denilen bir merkez var. Hipotalamus merkezi bizim otonom fonksiyonlarımızın kontrol edildiği bir merkez. Yanı sıra açlık tokluk merkezimiz burada.
Kilo almanın sebebi acaba stresli zamanlarından bundan mı acaba?
Yanı sıra üşüdünüz, titreyerek vücut ısınızı yükseltme, ısı merkezi burası, termostatı vücudu. Hipotalamusun bu merkezine haber geliyor. Dışarıdan seni rahatsız eden bir durum var. Kendini hazırla diye. Hipotalamus da diyor ki ben o zaman alt merkezimde hipofiz diye bir başka bez var. Bu da bir hormon salgılama merkezi. Orada stres hormonunu uyaracak hormonun ham maddesini yaptırıyor. Ve bu da böbreklerimizin üstünde yer alan bezlere gidiyor, kanla ulaşıyor. Oradan salgılanan hormonlarla da stresin vücut içinde yarattığı hormona cevabı veren esas olarak steroidleri. O hormonu salgılıyor ki biz daha dirençli olalım. Bu birinci cevabımız. İkinci bir cevap daha var. Yine hipotalamus otonom sinir sisteminin merkezi ya. Bu sefer diyor ki sempatik sinir sistemine seni tehdit eden bir unsur var. Sen buradan uzaklaşabiliyorsan uzaklaş veyahut bunu çöz de rahat er. Tabi bu tekrarladıkça vücuttaki tepkiler sesini yükseltiyor ve bir süre sonra yorgunluk başlıyor. Mesela hormon ne yapıyor? Buyurun.
Aslında bu hani yanılıyorsam düzeltin. Bu kortizon dediğimiz hani hormonlardan tansiyonumuz çıkar ya bizim strese girdiğimiz zaman. Hı hı. Tansiyon çıkması, kalp nabzımızın artması, yeme bozuklukları. Bütün bunların aslında hepsi hormonal değil mi?
Sivilcesi var, saç dökülmesi var, baş ağrısı var.
Gene sistem anlatalım. Sistem,
evet,
işi.
Evet. Kabızlığı var. Örnek. Yani var her türlüsü var. Direkt mideye vuruyor mesela. Ben de direkt mideye vuruyor. Niye direkt
bende
mideye vuruyor?
Çünkü midenizde sizin asit salgısını tetikleyen bu hormon. Yanı sıra midenizin savunma mekanizmasında o zarının zarar görmesini engelleyen mekanizmaya kısan sistem de bu hormon. Bir başka şey sindirim sistemi ile ilgili. Siz savaşırken veyahut kaçarken ben bir tuvalete gideyim kaldığım yerden savaşa devam edeyim demezsiniz. Sindirimi iptal ediyor. Konforlu olan bütün sistemleri iptal ediyor. Kanı kaslara pompalıyor ki daha sağlıklı mücadele edin. Kalbe pompalıyor ki, kalbe döndürüyor ki kalpten, oksijenden zengin kan savaşmakla yükümlü merkezlere hızlı gitsin ki durumu çabuk çözebilir.
Bildiğin seferberlik ilan ediyoruz.
Tabii. Dahası sadece sindirim, kardiyovasküler sistem değil, boşaltım sistemini kapatıyor.
Ne gerek var ki şu aynen an? Öyle. Savaştayız diyor, ne gerek var şu an?
Aynen öyle. Eğer ki ısınmanız ihtiyaçsa diyor ki kan akımını merkeze toplayayım ki sağlıklı bir pompalayayım. Çevredeki küçük damarların çeperini kapatıyor. Kapatmasının sebebi ne biliyor musunuz? Olur da yaralanma olursa kanama olmasın mantığı.
O yüzden savaşta kan kaybından daha az ölünüyor. Tabii yaralanmadan
ki,
dolayı.
Tabii ki ve dahasında size söyleyeyim. Şimdi kardiyovasküler sistemde damarın basıncını yükseltiyor. Kalbin atım hızını arttırıyor daha çok kan gitsin diye. Bütün bunları yaparken vücut terliyor, ısı artışı olsun, soğukla mücadele etmek yerine tehlikeyle mücadele etsin diye. Bu mesela kalp damar sistemindeki etkiler. Hı hı. Böbreklere diyor, böbreğin damarını kısıyor. Böbreğin damarının kısması böbrekte süzme işlemini yavaşlatıyor. Süzme işleminin yavaşlatması o an için idrara çıkmayı azaltan doğru bir yöntemken uzun süreli streste bu sizin vücudunuzun tuz ve su tutmasına ve şişmeye neden oluyor.
Ödem. Evet. Taşlar yerine oturuyor ve tek tek. Evet bu da bundan oluyor, bu da bundan oluyor diye. Çok hararetli bir noktaya gidiyor şu an olay. Bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nefes almakta bile zorluk çekiyorsun. Hemen dön o temiz masum.
çocukluğuna. Kime sorsam herkesin bir derdi var. Kimi para pul, kimi cennet, kimi aşk peşinde. Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz.
...14.23 saatimiz ve Profesör Doktor Deniz Demir Yürek'le konuşmaya devam ediyoruz. Sorularımızın cevaplarını alıyoruz. Tam streste hararetli yere gelmiştik.
Stresin vücut üstümüzdeki etkileri sadece sindirim sistemi, kalp damar sistemi değil... ...aynı zamanda kandaki bazı maddeler üstünden de bize kendini gösteriyor. Mesela savaş durumu olduğu için kan şekerimiz yükseliyor. Hı hı. Vücuda öyle bir hazırlık yapılıyor ki depolanmış olan yağlar parçalanıp... Yağ asidi olarak enerji kaynağı amaçlı kullanılmak için kana bırakılıyor.
Yani aynı şekilde yağ mı yakıyoruz?
Parçalanıyor. Yağ yakıyoruz fakat yaktığımız yağın bir kısmından enerji alırken o yağ asitleri aynı zamanda damarların çeperine gidiyor, tıkaçlar yapıyor. Damar sertliğiyle sonuçlanıyor uzun vadede.
Hmm.
Ve sizin kalbiniz yüksek tansiyona karşı pompalamayı bir süre sürdürebiliyor. Bu sefer yorulmaya başlıyor. Yorulan kalpte de zaman içerisinde beslenme problemleriyle birlikte iflaslar gündeme geliyor. Kalp krizi geçiriyoruz. Çünkü kalbi besleyen damarların çeperi de daralıyor. Aynı zamanda streste pıhtılaşma gücü artıyor vücudun. Aynı şekilde savunma sistemimizi baskılıyor bu hormon. Ve ne oluyor? Biz stresli dönemler sonrasında ciddi olarak rahatsızlanıyoruz. İltihaplanıyor vücut. Solunum yolu enfeksiyonu geçiriyoruz çok büyük streslerden sonra.
Evet, hep sonrasında oluyor. Niye? Niye hep stres bitince hastalanırız?
Çünkü stres bir depo tüketimi. Sempatik sistem o depoyu kullanıyor. Depoyu dolduramazsanız parasempatik sinir sistemiyle bir süre sonra vücut iflas ediyor. Zaten tehlikeli olan anlık stresler değil.
Hmm,
sürekli
düşüyor.
Olan. Mücadele etme gücünüzün kalmadığı sürekli streslerde vücut iflas ediyor. Zaten korkulan o. Yorgunluk oradan geliyor. Vücudunuzun direnci düştüğü için savunma sisteminize bağlı itabi durumlar oradan çıkıyor. Ve çok çok uzun vadede kronik yorgunluğa bağlı olarak, uyku bozukluklarına bağlı olarak da vücut diyor ki ben artık tükeniyorum. O yüzden son dönemde tükenme dönemi.
Peki kontrol edebilir miyiz?
Stresi nasıl uyaran neyse vücudumuzda bu tepkiyi tetikleyen konuyu bulursak ve biz bunu aşabileceğimizi düşüneceğimiz bir konuysa, bu nedir? Fiziksel uyaranlarsa, Çok gürültülü bir ortam geçici olarak bir stres yaratabilir. Oradan çıkabilirsiniz. Hı-hı. Ama sürekli o ortamda çalışmak durumundaysanız ve bunun sebebiyle strese girdiğinizi düşünüyorsanız ortama adapte olmak. Zaten adaptasyon bir beceri. Hı-hı. Aynı stres uyaranı benim tepkimde daha farklıyken sizin tepkinizde çok daha farklı, çok daha hafif algılanabiliyor veya çok daha önemsenip daha aşırı algılanabiliyor.
Peki biz adapte olabilirsek eğer hani kabullenebilip, hani kabullenmek galiba değil mi? Bunun asıl en önemli...
Ayak uydurmak.
Değil mi?
Önce tanımak, mücadelede başarılıysanız ki bu tecrübedir, ilk kez yaşadığınız bir korkuyu nasıl mücadele edeceğinizi bilmezsiniz ama onu sorunsuz atlatmış olmanız size bir huzur ve özgüven veriyor. Zaten stres yönetiminde konuyu çözmeye yönelik tecrübelerinizden yararlanıyorsunuz. Tabii burada en önemli kısım beyin. Beynin özellikle o alt birimleri, hipotalamus olsun, hipofiz bezi olsun, sizin denetiminiz dışında çalışıyor. Ama size duygusal uyaranlar, yani gene siz, çare sizin içinizde. Bu işi öğrendiğiniz anda ne ala konu çözüldü. Farz edin öğrenemiyorsunuz. İş beyin hücrelerinde, beynin hipokampüs denen bir bölgesi var. Bizim kısa süreli öğrenmelerimiz, olayları kişileri hatırlamamız için kullandığımız bölge, o bölgedeki nöronlarda kayıp oluyor. Bir nevi beyinde hücre kaybına bağlı küçülme oluyor. Yani yazık stresi, yapıyorsunuz kendinizi.
Aslında stresi o kadar yoğun algılamamaya mı çalışıyoruz ya da alarm dönemi uyaranı hani bu küçülmenin sebebi?
Bu bir savunma mekanizması. Nereye kadar ama siz bunu da fark etmezseniz bu nedir? İsimleri hatırlamazsınız, olayları hatırlamazsınız. Stresli olduğunuzun farkında değilsinizdir. Ben güçlü durmak durumundayım, topluma karşı bir rol modelim, her şeyim yerinde olmalı. Bir anda iflas durumu. Ve zaten en korkulan kısım da bu. Stresi yönetebilmek adına kişinin kendisini tanıması, kendindeki belirtilere karşı farkındalığının yüksek olması birinci aşama. Sonrasında konunun uzmanları kendi çözemedi mi? Nedir, kimdir konunun uzmanı? Bir psikiyatrik yardım. Almak gocunulacak bir şey değil, tam tersi kişinin kendisine yapabileceği en büyük iyiliklerden. Bir hekim yardımı. Çünkü strese bağlı olarak otonom sinir sisteminin bulguları, daha çok dahili sorunlarla kendini gösteriyor. Bu kabızlık olabiliyor, bu kalpte ritim bozukluğu olabiliyor, bu tedavi edilemeyen tansiyon olabiliyor. Bir dahili hekimine başvurduğunuzda altında yatan sebepleri birlikte bulmanız için yararlanmamak bence kendinize yazık etmek.
Aslında tabii yani danışmanlık hizmeti alırken biraz da kendimizin farkında olmamız gerekiyor. Poliklinikler yoğun, aile uzman arkadaşlarımız hani bir hasta giriyor, bir hasta çıkıyor. Genelde hastalarımızla biz iletişim için her ne kadar bunun ne kadar önemli olduğunu bilsek bile ayırabildiğimiz süreler çok fazla değil. Hı hı. Doğal olarak hani laboratuvar sonuçları, yok tetkik sonuçlar, tanı için yararlandığımız testlere bakıyoruz ve bunun altında acaba psikolojik bir iş stresi var mıdır ya da ev hayatı nasıl gidiyordur? Altında başka şeyler bakmakla yükümlü olduğu bir yakın var mıdır gibi soruları genelde dahili dallar değil de psikiyatrideki arkadaşlar soruyor. Belki de kendimizi fark edip kendimize dair farkındalık geliştirip müracaat ederken bunları da hekimimizle paylaşmakta yarar var.
Zaten en önemli kısmı o. Kişi kendisini tanır. Ve siz iletişim açık biriyseniz sorun yok. Ama az ifade veren bir ziyaret sırasında hekimden her şeyi bir mucize olarak çözmesini beklemek sizin kendinizle ilgili yaptığınız bir yanlış. Öte yandan yazmak çizmek kişinin kendisiyle ilgili. Ve bizim kayıt sistemimizde nedense kişiye ait şeyleri kaydetme gibi bir alışkanlığımız yok. Hep başkalarını hatırlıyoruz.
Evet. Bir de yansıyan ağrılarımız da var değil mi hocam? Yani sizi burada bulmuşken süremiz de az ama onu da soracağım.
Yani, hatta hani, benim şurada bir ağrım var diyerek başlayabiliriz.
Şöyle bir doğrulursanız deyip ben de cevap vereyim.
Hani böyle bir safra kesesi ağrısı işte safra kesesi nerededir ağrısı nerede olur gibi. Yani çok barizdi bizim öğretim hayatımızda. Ya da bel fıtığı işte bu siyatik ağrısı vardır ama siyatik ağrısı aslında şeydi. Benim işte kalça bölgemde ortada işte kaba etimin ortasında bir ağrıdır ama hani orada organda yoktur da ya bir şekilde kondurulamaz.
Ne ağrıyor acaba orada diye?
Bir ondan bahsedelim
şimdi,
mi?
Şimdi şöyle bir özelliği var vücudun. Merkezden çıktıktan sonra sinirler perifer dediğimiz uç noktalara dağılırken omurilikten çıkış noktalarında ortak kullandığı avlular var, giriş kapıları var.
Hı hı.
Bu ortak kullandığı giriş kapısının esen cereyan noktası bir pencere karaciğerin penceresi iken safra kesesinin aynı pencere kürek kemiğinin hissettiği yerin penceresi. İkisi de omuriliğe aynı noktadan giriyor. Ve hiç aklınıza gelmez. Kalp kriziyle ilgili bilinen şey göğüs ağrısıdır, değil mi? Hı hı. Sağ kürek kemiğiyle kendisini gösteren kalp krizi ağrıları vardır. Çünkü yansıyan ağrı omuriliğe aynı seviyeden giren sinir uçlarının bir taraftan şıklattığınızda öbür taraftan duyulan sesidir. Mideyle ilgili şikayetler kalple karışır. Kalple ilgili şikayetler mideyle karışır. Hep aynı segmentten dolayı girdiklerinde. Dolayısıyla merkez ve perifer eğer ki doğru bir iletişim içindeyse iyi bir değerlendirme ile size çok ipucu gönderir. Farkındalık kişi açısından da önemli zaten. Çünkü kişi kendisini bilir.
Ne öğrendik? Önce bizde başlıyor. Yani biz bununla ilgili doğru tanıyı, doğru ifadeyi yapmadığımız sürece hekimlerin işte bir müneccim gibi senin o an ne hissettiğini bilmesini beklemek yanlış. En büyük problem bu. Ya da kendi kendimize tanı koyuyoruz. İşte şuramda geçer burada bir şey yok diyerek aslında başka bir yansımanın da sebebi olabilir. O yüzden herkes kendi doktoru önce olacak ki kendini iyi ifade edecek ya da anlatacak ki çözüm bulalım.
Ağrıda bir alarm aslında.
Niye yani, ağrıyor?
Eğer bir ağrımız varsa bir şekilde hekime başvuralım. Hani ağrı kesicilerle kesmeye çalışmayalım.
O büyük hata zaten. Yani Türkiye'de kullanılan şu anki ağrı kesici miktarı dünyada yanılmıyorsam 2-7 veya 8. Dün bir makale okudum bununla ilgili. Ağrısı olan hemen hap yutup kurtulma derdinde. Altındaki sebebi araştırma derdinde değil.
Evet, biz antibiyotik de aynı. Ağrı kesici de aynı.
Aslında analjitik nefropatisi diye bir şey var bu. Hani romatizma ağrıları için kullandığımız analjitik antiinflamatuar ilaçlar diye geçen. Bunlar böbrekler için son derece uzun dönemde hani kullanıldığında böbreklere zarar veriyor. Hani onu da böyle ufacık paylaşmak istedim şimdi.
Şüpheyi koyayım dedim ortaya.
Evet. Herkes. Lütfen gereksiz ağrı kesici deyip antibiyotik kullanılır. Antibiyotiği hep söylüyoruz. Biz de söylüyoruz. Herkes söylüyor ama son zamanlarda ağrı kesiciler de masum ilaçlar değil sonuçta. Evet. Onları da kontrollü kullanmak lazım.
Evet, o zaman hocamıza hemen bir toparlayalım.
Toparlayalım.
Stresle ilgili, otonom sistemle ilgili olarak dinleyicilerimize ne söylemek isteriz en son? Toparlamak gerekirse.
Basit önlemler size yararlı olabiliyor. Spor tavsiye ediliyor. Çünkü kandaki adrenalin seviyenizi yükseltip, bir miktar da endorfininizi yükseltip, eksik olan enerjiyi tamamlamak ve mutluluk vermek. Uyku düzeni, parasempatik sistemin hakim olduğu bir doldurma dönemi. Beslenme alışkanlıkları, sindirim sisteminin çeperindeki sinir uçlarını doğru uyarırsanız ki bu yediğiniz lifli gıdalar yanı sıra şu son dönemde çok konuşulan bağırsağımızdaki iyi huylu mikropların sayısını arttırmak.
Enzimlerin. Yani,
probiyotiklerle beslediğiniz, prebiyotik gıdalarla takviye attığınız sizin mikroorganizmalarınız var. Ve probiyotik dediğiniz yararlı gıdalar var ya onların içinde aslında yararlı mikroplar var.
Evet.
Tabii şu bir hatayı da yapmayalım. Probiyotik diye alıp raf ömrü geçirene kadar bekletip yemenin bir anlamı yok. Onlar evet. İçinde 2-3 gün bekliyor çünkü.
Spor yapalım, uyuyalım.
Spor yapalım, sosyalleşelim, uyuyalım, doğru beslenelim. Dahası bizi rahatsız eden unsurun ne olduğunu bulalım ki çözebilelim.
Tespit önemli. Bunları yaparsak çok daha sağlıklı olacağız.
Umarım.
Çünkü bağırsaklarımız ikinci beynimiz. Şu an en çok konuşulan şeylerden birisi
aynen
de bu.
Öyle.
O yüzden ikinci beynimize de birazcık kulak vermemiz gerekiyor.
İki beynimize de kulak verelim.
İki beynimize de. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok keyifli, çok
benim
önemli bilgiler aldık sizden.
Teşekkür ederiz.
Umarız ki dinleyicilerimiz de almışlardır aynı bilgileri. Bir şeylerin farkına varabildilerse yine bir şeyler anlatabildiysek yine hayatlarına buradan dokunabildiysek ne mutlu bize.
Aynen öyle. Ne
çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Deniz Demir Yürek Canlı'nın konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa bir müzik aramız var. Hemen ardından yine canlı yayında bağlantılarımız olacak. Yine çok önemli konuklarımız olacak. Yine önemli konuları konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Bütün iyi kitapların sonunda
bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden ezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.
...14.39 oldu. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Radyo Doktoru tüm hızıyla devam ediyor. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine çok önemli konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bir telefon bağlantımız var. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, psikiyatri uzmanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi rektörü kendisi ve bize tedavisel beyin haritalaması ile ilgili bazı bilgiler verecek. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, merak ediyoruz, acaba bu tedavisel beyin haritalaması nedir? Nasıl yapılır?
Tabii. Tedavisel beyin haritalaması, bu beynin birkaç çeşit haritalama yöntemi var. Birisi biyoelektrik haritalama, brain mapping olarak geçen, QEG olarak bilinen beyin haritalaması. Bir diğeri beyindeki hemodinamik durumu, yani beyindeki kan dolaşım durumunun haritalanması tarzındaki, bu MR, fonksiyonel MR olarak geçiyor. Klasik MR görüntülemede yapılan. Diğeri de PET olarak bilinen beynin metabolizması ile ilgili, beyindeki glukoz tüketimi ile ilgili, oksijen kullanımı ile ilgili haritalamaların çıkarılması gibi birçok böyle haritalama yöntemleri var. Şimdi bu haritalama yöntemleri eskiye göre çok daha teknolojinin katkılarıyla büyük bir gelişim gösterdi. Ve beynin sadece yapısal ve anatomik durumu değil, fonksiyonel, işlevsel durumunu da bu haritalamalarla görebiliyoruz. Yani beynin fonksiyonel görüntülemesi diyebiliriz özetle.
Peki hangi rahatsızlıklar için ihtiyaç duyuyoruz bu tabii taramaya?
Tabii bu rahatsızlıklarda birçok rahatsızlığın şu anda beyinsel olduğuyla ilgili bilgiler büyük ölçüde bilimsel olarak kanıtlanan bilgiler var. Bunu mesela nörodejeneratif hastalık olarak bilinen, yani beyinde doku hasarı oluşturan hastalık olarak bilinen işte Alzheimer gibi, otizm gibi, Parkinson gibi hastalıklarda beynin hangi bölgesi nasıl çalışıyor tarzında demans ve işte yaşlanma ile ilgili bununla ilgili fikir veriyor. Diğeri de nöropsikiyatrik hastalıklarda. Bu nöropsikiyatrik hastalıklarda işte şizofreni, yine depresyon veyahut da OKB, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklarda da beyin görüntülemesi alarak kullanılabiliyor. Yani bunlar biyobelirteç olarak kullanılıyor. Biyolojik marker olarak kullanılıyor. Yani şöyle düşünün, bir şeker hastası tedaviden önce kan alınıyor. Biyolojik gösterge olarak açlık kan şekerine bakılıyor. Kan şekeri çok yüksekse şeker hastalığı tanısı koyuyor. Daha sonra ilaç kullandıktan sonra tekrar ölçülüyor, düşmüş mü diye. Bu biyolojik belirteçtir bu açlık kan şekerine bakılması. Psikiyatrik hastalıklarda, yani beyinsel hastalıklarda burada büyük bir ölçülebilirlik ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı bu beyin haritalaması karşılıyor. Tedavisel olmasının denilmesi, tanısal beyin haritalamaları var. Tedavisel amaçlı beyin haritalamaları var. Tedavisel olanlarda diagnostik değil de prognostik dediğimiz, yani hastalık seyrini takip etmeli kullanılıyor.
Hocam araya gireceğim, bir şey sormak tabii istiyorum. Şimdi bu nöropsikiyatrik hastalıklar dedik ya, hani depresyondur, evet, şeydir, şizofrenidir ya da obsesif, evet, kompulsif bozukluktur. Bu tarz hastalıklarda tarama testi gibi mi, tanı testi gibi mi? Çünkü hani psikiyatri bizim bildiğimiz, hani gidersiniz, klinik bir daldır. Hani çok iyi anamnezle tanı koyulur. Ama buradaki bunu bütün merkezler yapıyor mu? Türkiye'de kullanımı nedir bizim yurt içinde? Ve tarama testi olarak mı yoksa tanı testi olarak kullanılıyor muyuz artık?
Şimdi bu tanı şöyle, tedavi dirençli durumlarda özellikle. Yani bir hastalık, depresyon yeni başlamış, hastalık yeni başlamış. Böyle durumlarda bu beyin haritalaması almak çok gerekli değil. Çok hani özel bir gerekçe varsa o başka. Ama tedaviye dirençli bir durumsa, yani kişi ilaç tedavisine cevap vermemiş, yani standart tedavileri, psikoterapi yeterli değil. Yani böyle durumlarda artık bu kişinin beyni ilaca cevap vermiyor. Böyle durumlarda beyin fonksiyonu nasıl bu kişinin? Bunu incelemek gerekiyor. Beyindeki anormal potansiyeli var mı? Beynin, mesela sağ beyin, sol beyin uyumlu mu çalışıyor? Beynin karar vermeyle ilgili bölgeleri, mesela yani frontal lob dediğimiz yürütücü bölgeler nasıl çalışıyor? Dikkat eksikliğinde FDA tanısal olarak onayladı şu anda. Çocuklarda dikkat eksikliğinde beyin haritalamasının teta beta oranı, teta dalgalar ile beta dalgaların arasındaki oranın dikkat eksikliğinde yüksek olduğu, eğer bir çocuk geldiğinde dikkat eksikliğiyle ilgili bir ilaç verecekseniz, ondan önce teta beta oranı yüksekse verin ilacı, yüksek değilse boşuna böyle kırmızı reçeteli ilaç vermeyin tarzında FDA 2013'te bununla ilgili üretilen bir cihazı onayladı.
Süper bir şey, çünkü çocuklarda bu tabii anlamda çok ciddi ilaç kullanımı vardı. Hani hareketli tabii çocuk mudur, meraklı çocuk mudur, hiperaktif çocuk mudur tanımları, evet, çok karışmıştı. Böyle elle tutulur bir tanı için kullanabileceğimiz bir şeyin olması bence muhteşem olmuş. Evet. Bir de bir şey merak ettim ben. Bu Alzheimer demans falan dedik ya. Şimdi ailede, evet, bunlar aslında genetik anlamda hasta yakını bir kere hastayı alır ve bir şekilde bakımıyla ilgilenir. 10 yıl, 15 yıl Alzheimer olmuştur. Hani ömür süresince ilgilenirsiniz ve hasta yakınlarında da ciddi kaygı vardır aslında. Bunu bende olma ihtimali var mıdır? Acaba bunun öncesinde tanı koyulabilir mi diye. Ve bizim şu ana kadar böyle bir tanı için kullandığımız bir parametre olmadığı için hastalık hastada başladıktan sonra klinik bulgularla tanısı koyulup tedavisi yapılıyordu. Peki bir 10 yıl öncesinde ya da hastalık başlamadan bu beyin fonksiyonlarını ya da beyin daha doğrusu beyin haritalama yöntemlerinden herhangi birini kullanarak öncesinden olma ihtimali üzerine konuşabiliyor muyuz artık?
Tabii bu yani prediktif değeri dediğimiz yani önceden tahmin edici, öngörücü özelliği de var bu yöntemlerin. Yani kişi mesela basit unutkanlık olan bir kişi bu unutkanlığı yani strese bağlı bir unutkanlık mı yoksa beyinde böyle Alzheimer'e giden bir süreçte bağlantılı mı diye araştırmak gerektiğinde bu beyin check-up'ı yapılıyor böyle durumlarda.
Beyin check-up'ı.
Yani nasıl kalp check-up'ı yapılırsa bunun gibi beyin check-up'ı da yapılabilir. İşte beyin check-up'ının bir parçası bu. Beyin fonksiyonel görüntülemesi. Bunun en kolay, en yaygın kullanılanı kantitatif EEG dediğimiz klasik beynin ürettiği sinyalleri, biyoelektrik sinyalleri kaydediliyor. Beyin kayıtları alınıyor. Bilgisayar, yani özel bir yazılım geliştirilmiş burada. Neurokayıt diye bir yazılım var. O yazılımla en çok kullanılan. O yazılımla beynin ürettiği sinyallerin yoğunluğu beyindeki ölçülüyor. Hatta Loretta diye başka bir program var. Loretta programda elektromanyetik haritalaması çıkarılıyor beynin. Yani beynin derinliklerindeki manyetik dağılımlar ölçülüyor. Yani tedaviden önce ölçülüyor, tedaviden sonra ölçülüyor. Düzelme farkı var mı diye bakılıyor. Bunların tabii duyarlılığı, her hastalıkta duyarlılığı yüksek değil. Ama tanı koydurucu değil, tanıyı güçlendirici bunlar. Yani tanıyı doğrulayıcı, yani tanıyla ilgili verdiğimiz tanının daha sağlam olmasıyla ilgili fikir veriyor. Bu Alzheimer için de geçerli, dikkat eksikliği için de, depresyon için de. Yani sonuçta bir kişi karşımıza bir insan gelmiş, buna ilaç veriyorsunuz ve standart ilaçlar yetmiyor. Daha başka güçlü tedaviler yapacaksınız. O kişinin beyni nasıl çalışıyor diye görmeyi her burada psikiyatri uzmanı ya da nöropsikiyatri ilgilenen herkes yani arzuluyor. Bu artık teknolojinin getirdiği katkılarla bu daha kolaylaştı ve daha pratik hale geldi. Yani böyle bir seçeneği hastaya kullanmak hasta yararınadır.
Bir sorum olacak. Bu beyin check-up'ı dediğimiz ya da beyin haritalanması yönteminin maliyeti nedir?
Yani şu anda bu klasik EEG şeyinde yani bu özel merkezlerde yani Amerika'daki fiyatları tabii daha yüksek ama Türkiye'de genellikle şeyle baktığımız zaman yani 100 doları geçmeyen 100-150 dolar arasında değişen bir şey var. Ama sadece bu şeyin beyindeki biyoelektrik haritalamanın QEG'nin şeyle piyasadaki benim bildiğim şu rakam o. Ama beyin check-up'ı yapıyorsanız tabii o check-up'ın içerisine MR da giriyor. Diğer nöropsikolojik tarama testleri de giriyor. Yani o da genellikle bu böyle durumlarda işte yani bir insan beyin taraması yapmak istiyorsa herhalde yani MR yapısal haritalama, yapısal görüntüleme, fonksiyonel görüntüleme ve nöropsikolojik testleri yapma gibi stres ölçekleri ölçme gibi ölçekler olur. Benim tahminim 2-2,5 civarında bir 2000-2500 TL gibi bir şey tutuyor şu anda. Bu bir beyin kalp check-up'ına göre aslında çok rahat uygulanabilir bir şey. Bir insan çünkü eşi eğer bir yakınlar Alzheimer'sa, ben de Alzheimer mı oluyorum diye endişeleniyorsa böyle bir check-up o kişiyi en azından bir öncülleri yakalayabilir kişi. Önlemini alabilir. Çünkü birçok rahatsızlık biliyorsunuz erken teşhis edildiğinde önlenebiliyor, durdurulabiliyor. Yani Alzheimer bu nedenle de Alzheimer yakınlarda varsa kişi stres altındaysa beyin ona göre çalışıyor. Yani o kişiye yaşam biçimiyle ilgili, beslenme biçimiyle ilgili bazı tavsiyeler de olunuyor. Ta ki risk grubunda mısınız, değil misiniz bunu ayırt etmek için. Böyle avantajları var.
Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuzu telefon bağlantısıyla bize çok önemli bilgiler verdi. Çok önemli şeyler öğrendik. Şimdi konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Size güzel bir gün diliyoruz. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Evet Ebru, bugün çok ilginç şeyler öğrendik. Değil çok ilginç şeyler böyle aydınlanmalar yaşadım yine farklı farklı bir sürü şeyler. İşte stresle alakalı olarak yine bir sürü bilmediğimiz konuya dokunduk. Aslında yanlış bildiklerimizi düzeltmeye çalıştık, öğrendik. Çok da iyi oldu bizim için. Çünkü ikinci beynimizin yani bağırsak sisteminin de strese ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bize anlattı uzmanımız. Otonom sinir sisteminin ne kadar önemli bir şey olduğunu, bunun aslında farkında olmadan bize neler neler yaptırdığını ya da biz bunu nasıl yönetebileceğimizi söyledi. Tedavisel beyin haritalamasının ne olduğunu öğrendik. Beyin check-up'ı diye bir şey varmış.
Evet, değil mi? Yani çok bilmediğimiz
şeyler mesela. Ve birçok hastalığın da işte demanstan,
Alzheimer'a,
otizmden, Parkinson'a kadar birçok hastalığın da teşhisinde öncül işte belirtilerin yakalanmasında çok önemli bir iş olduğunu, hatta bu hastalığa sahip insanların ailelerindeki işte kişilerin de buna yakalanıp yakalanmamasıyla ilgili kaygılarını giderebilmek için gidip yaptırabilecekleri bir tarama ve tanı aynı zamanda.
Aslında bir de takip, hani depresyon tedavisi görüyor hasta uzun süre ama çok başarılı değil, sonucu nasıl gidiyor diye sonucu değerlendirmede de takipte de kullanılabiliyormuş. Bu aslında tıp için çok ciddi bir gelişme. Hele de psikiyatri için, hani psikiyatride daha anamnez ön plandadır, testleri çok daha azdır diğer klinik dallara oranla. Hani psikiyatride kullanılan böyle bir şeyin olması da muhteşem bence.
Evet, çocuklarda hiperaktivite.
Süper.
Şimdi eskiden biz hep hiperaktiftik aslında ama bize ne diyorlardı? Bu çocuk hareketli.
Evet, hareketliydik, meraklıydık, kafacandık.
Yaramazdık yani en fazla ama bugün hepsinin adı oldu hiperaktif. Sonra götürüyorlar doktora, hemen hiperaktif tanısı konuluyor her çocuğa.
Evet.
Bir anda yani bunu ayrımı yapmak için bu yöntemi de kullanabiliyorlar mesela. Gerçekten hiperaktif mi?
Evet.
Yoksa orada işte metabolik glikoz tüketimine bakıyorlar. İşte PET testi yapıyorlar bir sürü testle. Ya da içeride acaba sistemde kan akışı nasıl? Bununla ilgili kanlanma nasıl? Bunlara bakıyorlar ve çözebiliyorlar. İnanılmaz bir teknik bence tedavisel beyin haritalaması. Amerika'nın da bu konuya çok büyük yatırım yaptığını biliyoruz.
Evet, bundan önceki dönemde özellikle ciddi paralar yatırılmıştı.
Bununla ilgili çok büyük işler yapılıyor Amerika'da. Bu yapılıyorsa bunun bir sebebi var.
Evet.
Bunu göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden her hareketli çocuğa da lütfen hiperaktif tanısını hemen koymayalım. Kendi kendimize çocuğum hiperaktif demeyelim. Bununla ilgili mutlaka uzmanlara danışalım ve gerçek tedavi ya da davranışı gösterelim
çocuklarımıza. Kesinlikle. Özellikle çocuklarda ilaç kullanımını en az da tutmakta.
Tabii kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyorlar.
Bir de çocuktur. Çocuk merak ederek öğrenir zaten. Karıştırarak öğrenir. Karıştıracaktır. Onun farklı ilgi alanları vardır. Onun için hani her çocuk gerçekten tanılanmasın. Biraz özgür de bırakalım yani.
Bence de biraz özgür kalmalarında fayda var. Çok güzel bir programdı. Ben çok keyif aldım.
Ben de öyle.
Önce sana teşekkür edeyim.
Ben de sana teşekkür ediyorum.
Çok keyifliydi birbirimize.
Umarım herkes keyif almıştır.
Almışlardır diye umut ediyoruz. Merak ettikleri varsa sevgili dinleyenlerin bize bu konuda ulaşabilirler. Nasıl ulaşacaklar? Telefonla 090-312-463-34-19 463-34-21 numaralı telefonlardan ya da elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden yine bize yazabilirler. Sosyal medyadan bizi takip etsinler. Çok çok önemli sosyal medyada çünkü sürekli paylaşıyoruz. O hafta neler yapacağız, hangi konuklar gelecek, hangi konuyu ele alacağız öncesinden duyuruyoruz. Böylelikle ilgilerini çekecek olan konuları da takip etmelerini, belki öncesinde bize soru ulaştırmalarını ya da bununla ilgili şikayetleri varsa, problemleri varsa onları iletmelerini de sağlayacak bir yöntem. Facebook, Twitter, Instagram hepsinden bize Radyo Doktoru yazarlarsa ulaşabilirler. Bunu da buradan bir kere daha söylemiş olalım. E-mail atabilirler öncesinde. Ve sosyal medyanın bütün kollarından bize ulaşabilirler.
Aslında bugün işlediğimiz konuya dair bile olsa, geçmiş de olsa eğer bir mail adresiyle beraber e-mail ulaştırabilirlerse soruları mümkün olduğunca cevaplamaya ya da doğru yönlendirme yapmaya çalışabiliriz.
Evet, detaylıca yazabilirler. E-mail için de bize radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ulaşabilirler. Bunu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Bugün yine çok keyifliydi. Haftaya 14.05'te tekrar görüşmek ümidiyle. Teknisyenimiz sevgili Teknik Masa'da Ali Serin'e çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Didem Öztaşbaşı, Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Haftaya tekrar Radyo Doktoru'nda radyodan hayatınıza dokunmak üzere görüşmek dileğiyle. Hoş kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.